Ayrım 14. Sayfa 120. Zehra ile Emre'nin ayrılmalarına dair. Zehra, Emre'yi kişiliğinin bir yanıyla anladığını, öteki yanıyla anlamadığını düşünüyordu. Garip bir durumdu bu. Belki de Emre ile değil, kendi kişiliğindeki bölünmüşlükle ilgiliydi. Bir yanıyla seviyor, bir yanıyla sevmiyordu. Bir yanıyla benimsiyor, bir yanıyla ilgilenmiyordu. Karakterinin güçlü ve kararlı yanının Emre ile anlaşması mümkün değildi. O, Zehra'ya göre Emre disiplinsiz, sözüne güvenilmez, henüz çocukluk heyecanlarından kurtulamamış bir şairdi. Belki de hiçbir zaman kurtulamayacaktı. Zayıf sinirleri onu hayata karşı fazla öfkeli, fazla coşkulu, her şeyde en uca kadar gitmeyi seven, hastalık derecesinde duyarlı bir insan yapmıştı. Bu yüzden Zehra, bu zayıf insanı kaba kültür şoklarına maruz kalmaktan korumaya çalışıyordu. Çünkü onun sokaktan geçerken duyduğu yoz bir müzikten bile aşırı derecede sarsıldığını, yaralandığını, umutsuzluğa kapıldığını, ruh durumunun bozulduğunu anlıyordu. Çok uğraşmasına, "Bakma sakın," demesine rağmen görmesine engel olamadığı ezilmiş bir kedinin Emre'de yarattığı ruhi sarsıntı aklından çıkmıyordu. Bu işin tek çaresi, onu deyim yerindeyse pamuklara sarmak, hayattan saklayarak yaşatmaktı. Bundan ötesini kaldıramıyordu. Zehra, "Seni korumaya almamız lazım," diyordu ona. Güçlü ve dengeli Zehra'nın böyle bir erkeğin sevgilisi olması kolay kolay açıklanabilecek bir şey değildi. Ama öteki yanı, ah öteki yanı, Zehra'nın kırılgan, kapalı, hüzünlü yanı. Bunalım dönemlerinde kendini Emre'ye öylesine yakın hissediyordu ki, onun kollarında olmaktan, yumuşak beyaz tenine değmekten, kokusunu içine çekerek saatlerce sarılıp yatmaktan başka bir tedavi yolu yok gibi geliyordu. Dibe battığı günlerde ya da anlarda Emre onu anlar, okuldan gelirken ıslanmış, üşümüş, parasını kaybetmiş, düşerek dizlerini kanatmış küçük bir kız çocuğunu avutur gibi onu ucu bucağı olmayan bir şefkatle sarıp sarmalardı. Hiçbir şey söylemez, sormaz, sadece onu göğsüne yatırıp sıcaklığına sokulmasına, iyileşmeyi başka bir insanın ruhuna ve bedenine sokulmakta bulmasına saygı gösterirdi. Zaten Emre'nin ancak işin ciddiyetini kavradığı anlarda ortaya çıkan bu saygılı ve dikkatli şefkati olmasa, Zehra'nın kadın olmak için gerekli olan ilk adımı atması da çok zor olurdu. Ama Emre, böyle durumlarda Zehra'yı çok rahatlatan, her şeyi doğallaştıran bir tavra bürünürdü ve Zehra ne onun önünde soyunmaktan utanırdı, ne tutkulu birleşmelerden, hatta ne de onun isteğine uyarak zevki kelimelere dökmekten. Yine de yarısının istediği, öteki yarısının ise daha temkinli yaklaştığı bir erkekle nereye kadar ilerleyebileceğini bilemiyor, bu yüzden yapısına ters olarak hiçbir plan yapmadan, üstünde bulunduğu salı nehrin sürüklemesine izin vererek yaşıyordu. Sonu belki köpürmüş bir çavlanda biterdi, belki sakin bir kıyıda, bilemiyordu. Lou Salome'nin şöyle bir sözünü okumuştu. Kadın aşktan ölmez ama ondan yoksun kalınca solar. Galiba doğruydu bu. Emre ise aşk kavramının kadın ve erkek için aynı şey olmadığını düşünürdü. İki ayrı sevme biçimi vardı sanki. Kadınlar ayrı severdi, erkekler ayrı. Dişil aşk, eril aşk. Kadın olmadığı için onların aşkının neye benzediğini çözemiyor ama farklı olduğunu algılıyordu. Şöyle farklar saptamıştı. Erkekler ufak bir işaret aldıkları kadının peşine düşmek için hiç vakit kaybetmiyorlardı. Erkek sayılmak için yerine getirilmesi gereken bir koşullanmaydı bu. Oysa kadın seçiciydi. Yaratılıştan getirdiği bir gururu vardı. Erkeğin kendisine layık olup olmadığını ölçüyordu. Bir ilişki başladıktan sonra erkekler daha coşkulu, kadınlar daha temkinli davranır, adım adım ilerlemeyi yeğlerlerdi. Sanılanın aksine kadınlar daha pragmatik, erkekler daha hayalciydi. Kadınlar beğenilmek, arzu edilmek istiyordu, erkeklerse egolarının şişirilmesini. Bütün bunları bize yakın hayvan türlerinde gözlemlemek de mümkündü. Mesela bir aslan ailesinin belgeselini dikkatle izleyince erkek ve dişi davranışlarındaki büyük farklılıklar hemen ortaya çıkıyordu. İnsan soyu bir üst hayvan türü olduğuna göre bizim de böyle davranmamız doğal diye düşünürdü Emre. Zehra'dan ayrılması onda büyük bir yıkım yaratmamıştı. Çünkü her zaman yaptığı gibi hayatının odak noktasını hemen kaydırıvermişti. Kişiliğinin tipik bir özelliğiydi bu. Rengiyle birlikte ruhunu da değiştirmeyi başarabilen bir bukalemun gibi bambaşka ilgilere yönelebiliyordu. Ayrılmalarına neden olan şiddetli kavga en beklenmedik anda, ne yazık ki yatakta hem de en şefkatli, kendilerini en bütünleşmiş, en ayrılamayacaklarını sandıkları anda patlak vermişti. Zehra, ardı ardına gelen haz tsunamilerine doğru sürüklenirken Emre durmadan konuşuyordu. Sevişmeye iki gövdenin birleşmesi diyorlar ama doğru değil. İki gövde de karşısındakini kullanıyor kendi zevki için. Aslında bir yalnızlık hali, bir kendine dönme, kendi zevkine kapılıp gitme hali. Yüzündeki şu ifadeyi bir tek ben görüyorum. Annen baban bile göremez bunu. Zehra, "Tanrım sussun," diye dua ediyordu. O anda anneyi babayı hatırlatmanın ne gereği vardı? Ama oğlan susmuyordu. Şu anda dünyada kaç milyon çift bu işi yapıyordur acaba? Diyordu. Tam şu anda, çeşitli enlem ve boylamlarda. Sanki kitap yazıyordu. Zehra aldırmamaya çalışarak dişini sıktı, sıktı ama Emre sonunda "Jean-Paul Sartre'la Simone de Beauvoir'a sevişirken görmek isterdim," demez mi? İşte orada tepesinin tası attı. "Bir sus ya, bir sus. Allah aşkına bir sus," diye bağırdı. "Farkında mısın? Burada bile Sartre diyorsun. Ne bu?" Oğlanı bırakıp yataktan kalktı, sinir içinde. "Ne biçim erkeksin sen be?" diyiverdi. "Beyninle mi sevişiyorsun, başka bir yerinle mi? Yatağımda bir erkek mi var, bir beyin mi? Sartre dedin ya, Sartre dedin, inanamıyorum." Bu öfkeli haykırışlar üzerine Emre de sinirlendi. Normal zamanlarda bile insanı illet eden o alaycı haline takınarak, "Demek öyle," dedi. "Çok mu erkek tanıdın da bana ne biçim erkeksin diye soruyorsun?" Zehra kan kızıl bir öfkeyle, "Evet," dedi, "tanıdım. Var mı diyeceğin? Hem de erkek gibi erkekler. Yatakta düşüncelerini bir tarafa bırakan erkekler." Oysa yalandı bu. Birkaç saçma sapan okul aşkı sayılmazsa Emre ilk sevgilisiydi. "Demek ki," dedi Emre sinir içinde, "entelektüel bir erkeğe tahammül edemiyorsun. Aklın fikrin o kazma gibi magandalarda. Kızların çoğu gibi." Bu sözler Zehra'yı daha da sinirlendirdi. "Hadi naş," dedi. "Topla pılını pırtını ikile. İkile dedim." Oğlan hırsla giyindi. Kapıyı çarpıp gittikten sonra Zehra içinde büyük bir ferahlık duydu. Nihayet yapması gerekeni yapmış, bu beladan kurtulmuştu. "Aman be," dedi. "Aman be, ne sapıkmış." Ve kızların ayrıldıkları sevgilileri için mutlaka kullandıkları bir büyükbaş hayvan nitelemesiyle kendi kendine konuşmayı sonlandırdı. Uzun uzun banyo yaptıktan sonra bornoza sarınıp köpüklü orta kahvesini yudumlayarak biraz televizyon izledi. Sonra Selmin'i aradı. Kızların o akşam bir şey yapıp yapmadıklarını sordu. Kızlar bir şey yapmıyormuş. O akşam hepsinin işi varmış. Ama yarın akşam bistroda toplanacaklarmış. "Tamam," dedi Zehra, "ben de gelirim." Sonra dizüstü bilgisayarını açıp Facebook'a girdi. Ülke sınırlarını ve havaalanlarını yabancı güçlere yasaklayan bir ihtilal komutanı edasıyla kendi sayfasını Emre'ye kapattı. Onu arkadaş listesinden çıkardı. Artık hiçbir şey göremezdi Mendebur. Viber ve WhatsApp'tan da numarasını engelledi. İçine gerçekten de büyük bir ferahlık dolmuştu. O çocukla ilişkinin kendisini ne kadar yorduğunu, ne kadar üzdüğünü şimdi daha iyi fark ediyordu. Bütün insan çelişkilerinde olduğu gibi zavallı Zehra da kavganın asıl nedeniyle uğraşmıyor, hastalığın kaynağını göz ardı ederek sadece belirtileriyle ilgileniyordu. Temel sorun, bu çocuğun yerli yersiz konuşması değil, sorumsuzluğuydu. İlk zamanlar bedenleri ve zihinleri birbirini tanırken, açık denizde mutlu bir rastlantıyla karşılaşmış dişi ve erkek iki yunus sevinciyle havaya sıçramışlar büyük bir sevda sarhoşluğuna kapılmışlardı. O günlerde sürekli gülerler, neşeli yemeklere giderler, bedenlerinin nasıl bu kadar zevk alabildiğine şaşarak kendilerini helak edene kadar sevişirler, ömürlerinin sonuna kadar birbirlerini seveceklerine dair yürek burkan yeminler ederlerdi. Epey bir süre devam etti bu ama kaçınılmaz sorunlar, yazın arkasından gelen sonbahar kesinliğiyle kendisini gösterdiğinde, hele ilişkileri bir yılı aştığında Zehra, ne olacak halimiz diye sık sık dalıp gitmeye başladı. Tatsız bir akıntı nedeniyle gittiği doktor, bunun önemsiz bir mantar olduğunu, vereceği ilaçlarla geçeceğini söylemişti ama bir de elini çabuk tut kızım demişti. Kadınlarda yumurta dediğin şey sonsuz değildir. Her kadının belli sayıda yumurtası vardır. Zaten %40'ı adet görmeye başlayınca dökülür. Geri kalanını da her ay kaybetmeye başlarsın. Bu yüzden elini çabuk tut, çocuklarını yap. İyi ama bu durumu Emre'ye söylemesine imkan yoktu ki. Yoksa o da biliyordu çocuk için zamanının sınırlı olduğunu. Evlenmeden çocuk yapması mümkün değildi. Hayal bile edilemezdi. O zaman tek çare Emre ile evlenmesiydi ama her konuşmasına "Ben evlilik kurumuna karşıyım." diye başlayan zıpır çocuğa "Bak benim vaktim kısıtlı, bir an önce evimizi kuralım." demeyi gururuna yediremiyordu. Erkeklerin vakti bol nasıl olsa, 60 yaşında da, 70 yaşında da, hatta daha ileriki yaşlarda da çocuk sahibi olabilirler ama doğa birçok konuda olduğu gibi burada da kadınlara haksızlık yapıyor. Zehra neredeyse paniğe kapılmak üzereydi. İlişkilerini zehirleyen ilk konu bu oldu. İkincisi, Emre'nin işini bırakması yolundaki ısrarıydı. Burjuvalarla çalışmayacakmış. İkisi birer sırt çantası edinip Güney Amerika'ya gideceklermiş. Akıllı işi miydi bu Allah aşkına? Akıllı işi miydi? Zehra kendisini Ergun Bey'in karşısında ona sırt çantasıyla Latin Amerika'yı gezmek için işinden ayrılacağını söylerken hayal bile edemiyordu. Hem kalbi kırılmasın diye Emre'ye söylemiyordu ama sırt çantasıyla gezide bile paraya ihtiyaç olurdu. Nereden bulacaktı parayı? Emre'ye göre para filan gibi sıkıcı konular küçük burjuva alışkanlıklarıydı. İnsanın ruhunu çürütürdü. Para düşünülmemeli, konuşulmamalıydı. Ne var ki çıktıkları yemeklerde parayı ödemek hep Zehra'ya düşüyordu. Emre haftanın çoğunda onun işe yakın olmak için tuttuğu küçük dairede kalıyordu. Hatta Zehra epey tereddüt ettikten sonra Emre'nin askıdaki siyah montunun cebine bir şeyler koymaya başlamıştı ve görmüştü ki çocuğun bundan da bir şikayeti yok. Jigola da tuttum kendime diye acı acı gülüyordu. Şu işe bak sen. Bazen karamsar düşüncelere kapılıyor, iyi çocuk, hoş çocuk, seviyorum da ama bu işin sonu yok diyor. Yine de Emre'ye duyduğu zaafı yenmeye başaramıyor. İşleri oluruna bırakmış gibiydi ama bu arada yılların akıp gittiğinin de farkındaydı. Ailesinin evlenmesi ve kendilerine torun vermesi için gözünün içine baktığının da. Uzun boyu, biçimli yüzü, minik burnu, pembe beyaz teni, kahverengi saçlarıyla göz dolduran bir kızdı. Eline yüzüne bakılırdı çok şükür. Acaba bu hayırsız oğlanı bırakıp kendisine yalvarırcasına bakan şirketteki genç müdürlerden biriyle mi evlenseydi? Doğrusu buydu herhalde. Aman be dedi yine. İyi oldu, bu defter de burada kapandı. Öküze bak, Sartre diyor bana ya. Al sana Sartre. Hadi naş oğlum naş, çık hayatımdan, çık git. Bu sözleri sanki kendini ikna etmek ister gibi yüksek sesle söylemekte olduğunu fark etti, güldü. Ertesi sabah işe bu moralle gitti. Büyük bir enerjiyle çalıştı. İçi içine sığmıyordu. Durum Ergun Bey'in de dikkatini çekmiş olmalı ki, "Hayrola Zehra, bugün çok formundasın." diyerek ender kullandığı iltifat sözcüklerinden biriyle onu onurlandırdı. Akşam iş çıkışı arabasına atladığı gibi bistroya kızları bulmaya gitti. Şarap içtiler, bol bol güldüler, sık sık öküz dediler. O sırada kulaklarının yandığından emin oldukları birilerine öküz işte ne olacak? Bara dayanıp altın Rolex'lerini sergileyerek kendilerini dikizleyen, kadın açlığı çeken yaşlı zamparalarla dalga geçtiler. Açık saçık fıkralar anlattılar ama Yine de hayatlarında bir boşluk olduğu duygusundan kurtulamadılar. Aşağı yukarı hepsi Zehra'nın durumundaydı. Aynı şeyleri hissediyorlardı. Yavaş yavaş doğru erkeği bulma konusundaki umutları kırılıyordu. Ortalıktaki adamların çoğu ya evli, ya eşcinsel, ya maganda, ya pis, ya çulsuz, ya zır cahil, ya da gözü yataktan başka bir şey görmeyen psikopatlardı. Zengin çocukları daha da beterdi. Öyle bir kibir ve kendini beğenmişlikle yetiştirilmişlerdi ki burunlarından kıl aldırmazlar, yanlarındaki kızın sürekli olarak egolarını pompalamalarını beklerlerdi. Aslında zengin olmayanları da böyleydi ya. Anneleri bu oğlan çocuklarını padişah gibi yetiştirdiği için kızlardan da kul köle olmalarını bekliyorlardı. Zehra, birkaç gün önce televizyon izlerken bir kanalda söylenen türküye şahit olmuş, o kadar kızmasına rağmen Emre'ye hak vermişti. Sahnedeki kadınlarla adamlar söyledikleri oynak türküde "tak tak ediyor amcası, oğlumun tabancası" diyor. Bu arada ellerini yukarıya kaldırıp işaret parmaklarını tabancanın namlusu gibi tutarak "tak tak" yapıyorlardı. Oğlan çocuğun organına bir silah olarak bakan toplumdan hayır mı gelirdi? Anılarını anlatmayı çok seven konuşkan arkadaşı Selmi'nin başından da ilginç bir şey geçmişti. Sözüm ona yakışıklı, temiz suratlı, iyi giyimli biri onu yemeğe davet etmiş. Selmi'nin yanına bile uğramayacağı, adını telaffuz edemediği İstanbul'un en pahalı lokantasına gitmişler. Önce şampanya, sonra yemek, pahalı şarap vesaire derken vakit akıp gitmiş. Genç adam Selmi'ne kahveyi evinde içmeyi teklif etmiş. "Hem geceyi de beraber geçiririz, birbirimizi daha iyi tanırız," demiş, arsız arsız sırıtarak. Kimse artık vakit kaybetmek istemiyor. Açık açık "hadi yatağa," diyordu. Bu öneri iyi yetiştirilmiş, ev dışındaki tehlikelere karşı uyarılmış olan Selmi'ne pek uygun gelmemiş. Bu iş bir süre yakınlaştıktan sonra olabilirmiş. Nihayet annelerinin çağında yaşamıyorlarmış ama daha tanışır tanışmaz oğlanın evine, yatağına gitmek de pek yakışık almayacakmış. Fahişe değilmiş ya sonuçta. En tatlı gülümsemesini takınarak bunun pek mümkün olmadığını anlatmaya çalışmış. "Daha bugün tanıştık," demiş. "Biraz birbirimize zaman tanıyalım." Ne yalan söylemeliymiş, bir yandan da kısmet kaçacak diye içi pırpır ediyormuş. Neyse ki oğlan efendi çıkmış, ısrar etmemiş. "Tabii hayatım," demiş, "öyle olsun." Sonra lavaboya gitmek için izin istemiş. Selmin bu davranışa sevinerek oturup şarabını içmeye devam etmiş. Lokanta tenhalaşıyormuş artık. Oğlan da gideli epey olmuş. Bir türlü gelmiyormuş. Sonunda garsonu çağırarak "lavaboya giden beyefendiyi gördünüz mü?" diye sormuş. Zaten bu soruyu beklediği belli olan garson, beyefendinin arabasını çağırtarak lokantadan ayrıldığını, hesabı da hanımefendiye bıraktığını söyleyerek Selmin'e kahverengi Marokken bir şey uzatmış. Şaşıran Selmin, Marokken'i açıp içindeki hesabı görünce bayılacak gibi olmuş ama alı al, moru mor, kredi kartını çıkarıp aylığının neredeyse yarısı kadar tutan hesabı ödemiş. Taksiyle eve dönerken canı yanıyormuş. Üst üste "öküz, orospu çocuğu, puşt" diye tekrarlıyormuş sürücünün duymasına aldırmadan. Masadaki her kızın böyle kötü anıları vardı. Çünkü erkeklerin çoğu seks, kızların çoğuysa adanmışlık istiyor. Kentli, eğitimli gençlik için çözülmez bir çelişki bu. Eğer aileleri ve hormonları onlara çocuk baskısı yapmasa, hayatlarından bir şikayetleri yok ama ne yazık ki çocuk erkeksiz yapılmıyor. Onlarla da evlenmeden olmuyor. Toplum henüz buna hazır değildi. Zehra, herkes için zor olan bu toplumun kızlar için kat be kat daha zor olduğunu düşünüyor. Çılgın gibi katlanarak artan dayak, fırsat eşitsizliği, kapalı çevrelerdeki töre cinayetleri gibi bin bir neden kızları mutsuz ediyordu. Güneydoğu'da bu baskılara dayanamayan binlerce kız dağa çıkıp ellerine kalaşnikof alarak çarpışmaya başlamıştı. Cinsel deneyim yaşamamış genç erkekler kusurlu görülürken, kızlar için durum tam tersine dönüyor, bekaretini kaybeden kıza fahişe muamelesi yapılıyordu. Bu yüzden bulduğu muhafazakar kısmeti kaçırmak istemeyen bir arkadaşı ameliyatla tekrar bakire olmaya çalışmıştı. Çünkü sevgilisi ona durmadan, "O kadar saf, taze, günahsız ve masumsun ki evlenmeden sana el sürmek cinayet olur," diyordu. Bakire olduğundan o kadar emindi ki kız da onun hayallerini yıkmak istememişti. Zehra'ya gelince onun koca bulma derdi yok. Olmasa da olurdu ama çocuk yapma arzusu var elbette. Yoksa hayatı boyunca Defne'nin ileride doğacak çocuklarını sevmek zorunda kalacak. İşi o kadar iyi ki hiçbir erkeğe ihtiyacı yok. Onunki başka bir şey. O aptal çocuğu gerçekten sevmiş, canını canında, tenini teninde hissetmişti. Ne var ki onun sapıklığı da başka türlü çıkmıştı. Zehra onca emekle, canını dişine takarak kurduğu kariyerini, ulaştığı itibarlı noktayı, sorumsuz Emre'nin berbat etmesine izin veremezdi. Vermeyecekti. Herhangi bir eşekten koca olurdu da, Emre'den olmazdı. Ayrım sonu, sayfa 129.